Ayrım 4.
Kendisini sorguya çekmemelerine şaştı. Yalnızca tutuklunun mali durumu incelenirken Zunto'nun alacağını da hesaba katacaklarını söylediler. Ama memur önemli bir para beklememek gerektiğine de işaret etti. İhtiyar adam ucuz kurtulduğuna sevindiği için bol bol teşekkür etti ama karısı bundan hoşnut kalmamıştı. Zararı kapatmak için kocasının akşamları içtiği yarım litre şaraptan vazgeçmesi, gece yarısına kadar dikiş dikmesi yetmezdi. Kumaşçıya ödenecek borçlar da vardı. Mutfakta ve avluda dolaşırken bir caniyi borçlarını ödemesine vakit bırakmadan hapsetmenin rezalet olduğunu söyleyip duruyordu. 32 skudiye almak için gerekirse Roma'ya gidecek, papaya başvuracaktı. Odun yığını üstünde yanacak adamın paltonesine diye bağırıyordu. Kadın başına gelenleri günah çıkartma papazına anlattı. Papaz en azından paltoyu geri istemelerini sağlık verdi. Bu sözleri hakkı olan şey üzerinde bir kilise adamının itirafı diye kabul eden kadın, aradan geçen zaman içinde kullanılmış olan ve ölçü üzerine dikilen paltoyu geri almakla yetinemeyeceğini söyledi. Ona para verilmeliydi. Papaz sözlerinde biraz ileri gittiği için kadını dışarı attı. Bunun üzerine kadının birazcık aklı başına geldi. Birkaç hafta sesini çıkarmadı. Tutuklu dinsiz konusunda Engizisyon'dan artık hiçbir haber sızmıyordu. Ama sorgular sırasında müthiş rezaletlerin ortaya döküldüğü kulaktan kulağa fısıldanıyordu. İhtiyar kadın bu dedikodulara merakla kulak veriyordu. Dinsizin durumunun çok kötü olduğunu işitmek ona işkence oluyordu. Artık hiç serbest kalmayacak, borçlarını da ödeyemeyecekti. Kadının gözüne uyku girmez olmuştu. Ağustos ayında sıcak sinirlerini iyice bozdu. Alışveriş yaptığı dükkanlarda elbise provasına gelen müşterilere çenesinin bütün gücüyle dert yanıyordu. Rahiplerin küçük bir zanaatçının haklı isteğini hesaba katmadıkları için günah işlediğini söylüyordu. Vergiler ağırdı. Ekmek fiyatı son günlerde gene yükselmişti. Bir sabah memurlardan biri kadını kutsal makamın binasına götürdü. Ona burada kötü dedikodular yapmaktan vazgeçmesini söylediler. Birkaç skudi için çok ciddi bir dinsel konuda gevezelik yapmaktan utanması gerektiğini belirttiler. Onun gibi insanlara karşı kullandıkları çok çeşitli araçları vardı. Bir süre bu uyarmaların etkisi görüldü. Ama bir rahibin köpük saçan ağzından işittiği birkaç skudi için sözlerini düşündükçe kadının yüzü öfkeden morarıyordu. Eylül ayında Roma'daki büyük Engizisyon yargıcının Nolalı dinsizin kendilerine gönderilmesini istediği söyleniyordu. Yargılanması Signora tarafından yapılacaktı. Halk durmadan bu konuyu tartışıyordu. Herkes tutuklunun Roma'ya gönderilmesine karşıydı. Tribüler Roma mahkemelerinin kendi işlerine karışmasını istemiyorlardı. İhtiyar kadın çileden çıkmıştı. Dinsizin borçlarını ödemesine zaman bırakmadan onu gerçekten Roma'ya mı göndereceklerdi? Bu kadarı fazlaydı. Kadın bu inanılmayacak haberi duyar duymaz sırtına daha iyi bir hırka geçirerek kutsal makama koştu. Bu kez onu daha yüksek bir memur karşıladı. Bu memurun onu daha öncekilerden daha iyi karşılaması gerçekten garipti. Memur aşağı yukarı kadının yaşındaydı. Onun şikayetini sessizce ve dikkatle dinledi. Kadın sözünü bitirdikten sonra memur biraz durakladı. Sonra Bruno ile konuşmak isteyip istemediğini sordu. Kadın Bruno ile görüşmek istedi. Ertesi gün ikisini buluşturdular. Kadın sabah olunca parmaklıklı penceresi bulunan küçücük bir odada siyah ve seyrek sakallı, ufak tefek, zayıf bir adamın karşısına çıktı. Adam ona ne istediğini nezaketle sordu. Kadın elbise ölçüsü alınırken adamı görmüştü. Geçen süre içinde yüzünü unutmadığı halde onu hemen tanıyamadı. Sorguların verdiği heyecan adamı değiştirmiş olmalıydı. Kadın aceleyle paltonun parasını ödemediniz dedi. Adam onu birkaç saniye seyrettikten sonra biraz düşündü. Hafif bir sesle size borcum ne kadar diye sordu. 32 skudi dedi kadın. Size fatura da yolladık. Adam görüşmeye gözcülük eden iri yarı şişman memura dönerek kutsal makam binasında öteberisiyle birlikte ne kadar parası bulunduğunu sordu. Memur bilmiyorum ama öğrenirim dedi. Tutuklu gene ihtiyar kadına döndü, iş yoluna girmiş gibi kocanız nasıl diye sordu. sanki normal ilişkiler yeniden kurulmuş da olağan bir ziyaret yapılıyormuş gibi davranıyordu. Küçük adamın gösterdiği dostluktan şaşıran kadın, mırıldanır gibi kocasının iyi olduğunu, yalnız romatizmasının ara sıra tuttuğunu söyledi. Aradan 2 gün geçtikten sonra kadın tekrar kutsal makama gitti. Bu arada gerekli soruşturmaları yapması için adama vakit bırakmanın uygun olacağını düşünmüştü. Tutukluyu görmesi için kendisine gene izin verdiler. Ama tutuklunun sorgusu yapılmakta olduğundan parmaklıklı penceresi bulunan küçücük odada 1 saatten fazla beklemek zorunda kaldı. Adam bitkin bir halde geldi. Odada sandalye bulunmadığı için duvara birazcık yaslandı. Buna rağmen hemen alacak işinden söz açtı, bitkin bir sesle. Paltonun parasını ödeyecek durumda olmadığını üzülerek söyledi. Öte birisi arasında para bulamamışlardı. Ama gene de kadın umudunu kesmemeliydi. Frankfurt şehrinde kitaplarını basan bir adam da parası olduğunu anımsıyordu. Kendisine izin verirlerse kitapçıya bir mektup yazacaktı. Ancak o gün yapılan sorgu sırasında durumunun pek iyi olmadığını anlamıştı. Bu yüzden bir şey soramamıştı. Durumunu daha da kötüleştirmek istemiyordu. Adam konuşurken kadın onu sert bakışlarla seyrediyordu. Borç ödemekten kaçan kimselerin özürlerini ve teselli verici sözlerini çok iyi biliyordu. Böyleleri borçlarını hiç düşünmezdi. Biraz sıkıştırılınca da ortalığı gürültüye verirlerdi. Kadın sert bir sesle ödeyecek paranız yoktu da paltoyu niye aldınız diye sordu. Tutuklu kadının mantığını anlamış olduğunu göstermek için başını salladı ve şöyle dedi. Kitap yazarak, ders vererek para kazandım durdum. Gene kazanacağımı düşünmüştüm. Serbest kalabileceğime inandığım için paltoya gereksinimim olduğunu sanıyordum. Kadına cevap vermesi gerektiği için her şeyi açıkça söylüyordu. İhtiyar kadın öfkeyle adamı tepeden tırnağa dek süzdü. Ona fazla yakınlık göstermemek gerektiğini düşünüyordu. Tek söz söylemeden geri döndü, hızla odadan dışarı çıktı. O gün akşam yatağa yatınca kocasına, Engizisyon'un yargıladığı adama kim para gönderir dedi. Kocası dinsel makamların ona karşı takındığı tavır dolayısıyla teselli oluyordu. Parayı koparmak için karısının durup dinlenmeden çaba göstermesini uygun görmedi. Adamın derdi başka şimdi diye mırıldandı. Kadın sesini kesti. Bunu izleyen birkaç gün içinde o çirkin işte yeni bir gelişme olmadı. Ocak ayı başında Signora'nın papazın arzusuna uyarak dinsizi teslim etmeyi düşündüğü söylentisi çıktı. Zuntoları gene kutsal makam binasına çağırdılar. Belli bir saat söylenmemişti. Bayan Zunto bir gün öğleden sonra binaya gitti. Tutuklu Signora'nın teslim konusu üzerinde bir rapor hazırlamasını istediği prokuratörün ziyaretini bekliyordu. Kadını tutuklu ile ilk kez görüşmesini sağlayan yüksek memur karşıladı. İhtiyar adam tutuklunun kendisiyle görüşmek istediğini kadına söyledi. Ama tutuklu çok önemli bir toplantıya gitmek üzere olduğundan görüşme zamanının iyi seçilip seçilmediğinin kadının kendisi düşünmeliydi. Kadın tutukluya yalnızca bir şey soracağını, uzun süre görüşmeye gereksinimi olmadığını söyledi. Memurlardan biri tutukluyu getirdi. Görüşme yüksek memurun yanında oldu. Nolalı, ihtiyar kadın kapıda görünür görünmez gülümsedi. Onun söze başlamasına zaman bırakmadan kadın atıldı. Serbest bırakılmak istediğiniz halde neden böyle davranıyorsunuz? Küçük adam bir an şaşırdı. 3 aydan beri çok soruya karşılık vermişti. Terzinin karısıyla yaptığı son görüşmenin nasıl sonuçlandığını güçlükle anımsadı. Paramı göndermediler dedi. 2 kez mektup yazdım. Hiçbir sonuç alamadım. Paltoyu size geri vermeyi düşünüyorum. Kadın nefret dolu bir sesle işin buraya varacağını biliyordum dedi. Palto ölçüye göre dikildi. Kime olsa küçük gelir. Nolalı kadına üzüntüyle baktı. Bunu düşünmemiştim dedi. Din adamına döndü. Ne kadar öteberin varsa satmak ve parasını bu insanlara vermek mümkün değil mi diye sordu. Kendisini getirmiş olan iri yarı şişman memur söze karıştı. Mümkün değil dedi. Bunlar üzerinde hak sahibi olan Mocenigo'dur. Uzun zaman onun verdiği parayla geçindiniz. Nolalı yorgun bir halde beni o davet etmişti dedi. İhtiyar adam elini havaya kaldırdı. Bu konu burada görüşülemez dedi. Bence paltonun geri verilmesi gerekir. Kadının canı sıkılmıştı. Peki biz ne yapacağız o paltoyu dedi. İhtiyar adamın yüzüne bir kırmızılık geldi, ağır ağır konuştu. Hanım, birazcık Hristiyan anlayışı gösterseniz hiç de kötü olmayacak. Sanık onun için hayat ya da ölüm demek olan bir görüşmenin eşiğinde bulunuyor. Yalnız sizin paltoyla ilgilenmesini ondan isteyemezsiniz. Kadın şüpheli gözlerle adama baktı. Birden nerede bulunduğunu hatırladı. Tutuklunun fısıltısını duydu. Hemen çekip gitmek gerektiğini anladı. Tutuklu şöyle diyordu. Paltoyu geri istemeye hakkı var sanıyorum. Kadın arkasını döndü, tutuklu sözüne devam etti. Bütün bunlar için af dilemelisiniz. Zarar etsem de ne olacak demeyiniz. Bu iş için bir dilekçe vereceğim. İri yarı şişman adam ihtiyarın işareti üzerine odadan çıkmıştı. Biraz sonra geri geldi, kollarını açarak, palto buraya getirilen eşyaların arasında yok dedi. Herhalde Mocenigo onu alıkoydu. Nolalı birden ürperdi, sonra kendini toparladı. İşte bu doğru değil, onu şikayet edeceğim dedi. İhtiyar adam başını salladı. Artık bu konuşmayı kessek iyi olacak. Birkaç dakika sonra sizi alıp götürecekler. Birkaç skudi için burada böyle çekişilmesine daha çok izin veremem. İhtiyar kadının tepesi attı. Nolalı konuştuğu sürece susmuş, odanın bir köşesinde suratını ekşitip oturmuştu. Ama artık sabrı tükendi. Birkaç skudi ha diye bağırdı. Bizim bir aylık kazancımız bu. Sizin için anlayıştan söz etmek kolay. Çünkü ucu size dokunmuyor. O anda iri yarı bir rahip içeri girdi. Hafif bir sesle prokuratör geldi dedi. Şaşırmıştı. Bağırıp çağıran kadına baktı. İri yarı şişman adam Nolan'ın kolundan tuttu, dışarı çıkardı. Tutuklu eşikten dışarı adımını atıncaya kadar cılız omuzu üzerinden kadına baktı. Zayıf, yüzü iyice solgundu. İhtiyar kadın canı sıkkın halde binanın taş merdivenini indi. Ne yapacağını bilemiyordu. Adam elinden geleni yapmıştı. Bir hafta sonra iri yarı şişman adam paltoyu getirdi. Kadın kocasının işliğine gitmedi. Konuşulanları kapıdan dinliyordu. Memur şunları söyledi. Adam son günlerde hep paltoyu düşündü. Resmi makamların yaptığı sorgular ve görüşmeler arasında iki kez dilekçe verdi. Birçok kez papanın elçisiyle bu konuyu görüşmek istedi. Bunu da sağladı. Zaten artık paltoya gereksinimi kalmadı. Yakında başkasına teslim edilecek ve Roma'ya gönderilecek. Bu doğruydu. Zaman Ocak ayının sonuydu. Sezar ile Lejyoner. 1. bölüm. Sezar. Diktatör günlerinin sayılı olduğunu Mart ayının başından beri biliyordu. Başkent uzak illerin birinden gelen bir yabancı için belki her zamankinden daha heybetliydi. Şehir olağanüstü büyümüştü. Görkemli merkezler türlü uluslardan gelen insanlarla doluydu. Büyük hükümet binalarının yapımı bitmek üzereydi. Her tarafta sıkı bir çalışma vardı. Ticaret hayatı normal seyrinde gidiyordu. Köleler ucuzdu. Rejim sağlam görünüyordu. Diktatör ömür boyunca diktatör atanmıştı. Girişimlerinin en büyüğüne, Doğu'nun fethine, çoktandır beklenen İran seferine, gerçek bir ikinci İskender seferine hazırlanıyordu. Sezar bir ay daha zor yaşayacağını biliyordu. Kudretinin en yüksek noktasına erişmişti. Bundan sonrası uçurumdu. 13 Mart günü Senato'nun büyük oturumu yapıldı. Diktatör, Senato'da yaptığı konuşmada İran hükümetinin tehdit edici tutumunu söz konusu etti ve Mısır'ın başkenti İskenderiye'de bir ordu topladığını haber verdi. Oturum sonunda Senato'nun garip bir ilgisizlik içinde hatta soğuk bir tutumda olduğu anlaşıldı. Konuşma sırasında diktatörün değişik bir isimle İspanyol bankalarına yatırdığı paraların uzun bir listesi senatörlerin elinde dolaşıyordu. Diktatörün özel servetini 110 milyon yurt dışına kaçırdığı söyleniyordu. Yoksa savaşı kazanacağına inanmıyor muydu? Yoksa İran'a karşı değil de Roma'ya karşı mı savaşmak istiyordu? Senato savaş için alınacak kredileri her zamanki gibi oy birliğiyle onayladı. Doğu bölgesiyle ilgili entrikaların merkezi olan Kleopatra Sarayı'nda yüksek rütbeli askerler toplanmıştı. İran Savaşı'nın asıl kışkırtıcısı Mısır Kraliçesi'ydi. Brutus ile Cassius ve öteki genç subaylar savaş politikasının senatoda zaferle sonuçlanması dolayısıyla Kleopatra'yı kutladılar. Para listesinin dolaştırılması konusunda Kleopatra'nın ortaya attığı buluşu övdüler ve uzun uzun güldüler. Diktatör onaylanan kredileri almak isteyince şaşkınlığa uğrayacaktı. Sezar kendisine karşı cömert davranan senatonun soğukluğunu dağıtamadı. Roma'da herkes ona iyice öfkelenmişti. Ticaret odasında duvarda asılı duran kocaman bir haritanın başına büyük zenginleri topladı, İran'a ve Hindistan'a yapılacak seferlerin planlarını anlattı. Adamlar seslerini çıkarmadılar. Sonra da Galya'dan söz açtılar. Burası yıllarca önce fethedilmişti ama gene de kanlı ayaklanmalar oluyordu. Yeni düzen işlemiyordu. Bir teklif yapıldı. Bu yeni savaşa sonbaharda girişilse daha iyi olmaz mıydı? Sezar karşılık vermedi, öfkeyle dışarı çıktı. Adamlar ellerini kaldırıp Roma selamı verdiler. Birisi, adamın sinirleri bozulmuş artık dedi. Yoksa artık savaş istemiyorlar mıydı? Kısa bir soruşturmadan sonra şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Silah fabrikaları büyük bir savaşın hazırlıklarını yapıyordu. Fabrikaların hisse senetleri hızla yükseliyordu. Köle fiyatlarında da yükselme vardı. Bunun anlamı neydi? Adamlar diktatörün savaş yapmasını istiyorlardı ama gerekli parayı vermekten kaçınıyorlardı galiba. Sezar bunun ne demek olduğunu akşama doğru anladı. Savaş istiyorlardı ama onunla birlikte savaşmaya niyetleri yoktu. Sezar 5 bankerin tutuklanmasını emretti. Ama derin bir endişe içindeydi. Sinirlerinin bozulması yakındı. Kanlı savaşların ortasında Sezar'ın soğukkanlılığını hiç yitirmediğini bilen yaveri buna şaşıp kaldı. Çok sevdiği Brutus gelince Sezar'ın sinirleri biraz yatıştı. Şehirdeki adamının yolladığı bir dosyayı karıştıracak kadar gücünü topladı. Dosyada suikastçıların adları yazılıydı. Brutus da bunların arasındaydı. Sezar'ın hayatına kıymak istiyorlardı. Kalın dosyada, dosya çok kalın, müthiş kalın, tanıdık isimler görmek korkusu diktatörü dosyayı açmaktan alıkoydu. Brutus su içmeye gidince Sezar dosyayı hiç açmadan sekreterine verdi. Onu sonra okuyacaktı. Brutus hazırlanan komployla ilgili kalın bir dosya bulunduğunu Kleopatra'nın sarayında anlattı. Yüzü solgun ve korkuluydu. Herkes şaşkına döndü. Sezar dosyayı her an okuyabilirdi. Kleopatra yanındakilerin askerlik onuruna dokunarak onları güçlükle avuttu ve hareket emrini bizzat verdi. Bu arada polis şefi Sezar'a rapor vermeye geldi. Bir yıl içinde atanan 3. polis şefiydi bu. Göreve başlayalı henüz 2 ay olmuştu. Daha önceki 2 polis şefi kompleye karıştıkları için görevden uzaklaştırılmıştı. Polis şefi etkili çevrelerin koruduğu bankerlerin tutuklanmasının şehirde heyecan uyandırdığını, buna rağmen diktatörün güvenliğini sağlayacağını söyledi. Polis şefine göre çok yakında girişilecek olan İran seferi muhalefeti susturacaktı. Polis şefi aldığı koruma tedbirlerini anlatırken Sezar nasıl öleceğini onun yüzünde bir görüntü halinde okuyor gibiydi. Çünkü öleceğine inanıyordu. Pompei kapısına gidecek, orada arabadan inecek, dilekçileri savacak, tapınağa girecek, bazı senatörleri arayacak ve selamlayacak, sonra da bir koltuğa oturacaktı. Orada bir takım seremoniler yapılacaktı. Hepsi gözünün önünde canlanıyordu. Sonra suikastçılar bir bahaneyle ona yaklaşacaklardı. Sezar suikastçıların yüzünü seçemiyordu. Yüzlerin bulunması gereken yerde yalnızca beyaz lekeler vardı. Suikastçılardan biri ona bir yazı uzatacak, Sezar yazıyı almak isterken ötekiler üstüne saldıracak ve onu öldüreceklerdi. Artık Sezar için doğuda savaşmak söz konusu değildi. En büyük girişimi gerçekleşmeyecekti. Önemli olan onu İskenderiye'deki birliklerinin yanına götürecek olan gemiye canlı olarak ayak basmasıydı. Güvenlik altında bulunabileceği tek yer orası olabilir. Nöbetçiler akşamın geç saatlerinde bazı adamları diktatörün yanına girerken görünce bunların İran savaşını görüşecek generaller ve komutanlar olduğunu sandılar. Oysa bunlar doktordu. Diktatör uyuşturucu bir ilaca gereksinim duymuştu. Ertesi gün 14 Mart'tı. O gün perişanlık içinde geçti. Sezar sabah erkenden binicilik okulunda ata binerken önemli bir karar verdi. Senato ile şehir ona karşıydı. Ne yapmalıydı? Halka başvurmayı kararlaştırdı. Vaktiyle demokrasinin tek umudu büyük halk tribünü değil miydi? O zamanlar çok önemli bir program saptanmıştı. Bu program senatoyu öldüresiye korkutmuştu. Çiftlikler dağıtılacak, yoksullara ev sağlanacaktı. Ya diktatörlük? Artık diktatörlük olmayacak mıydı? Büyük Sezar tahtından çekilecek, özel hayatına dönecek, örneğin İspanya'ya gidecekti. Yorgun bir kişi binicilik okulunda dolaşmak üzere isteksiz bir halde ata bindi. Atın üstünde kendine çeki düzen verdi. Kafasında halka başvurmak düşüncesi vardı. Dizgini çekti, atı sürdü. Terletinceye kadar koşturdu. Binicilik okulundan ayrılırken diri ve yeni bir insan olmuştu. Böyle büyük oyun oynayan kişilerin pek azı Sezar'ın kendine duyduğu güvene sahip olabilirdi. Suikastçılar tutuklanmalarını bekliyordu. Brutus evinin bahçesine nöbetçiler koymuştu. Çeşitli noktalarda atlar hazır duruyordu. Bazı evlerde papirüs kağıtları yakılıyordu. Kleopatra, Tiber Irmağı kıyısındaki sarayında ölümü için hazırlık yapıyordu. Sezar dosyayı çoktan okumuş olmalıydı. Kleopatra tuvaletini özenle yaptı, kölelerini azat etti, herkese armağanlar dağıttı. Diktatörün adamları neredeyse gelirlerdi. Bir gün önce muhalefet susturulmuştu. Bugün de rejimin karşı darbesi inecekti. Bu darbenin nasıl olacağı diktatörün sabahki davranışından anlaşılıyordu. Sezar senatörlerin önünde yeni planından söz etti. Seçimlerin yapılacağını ilan edecek, görevden çekilecekti. Parolası savaşa karşı olmaktı. Roma'nın vatandaşları İran topraklarını değil İtalya topraklarını fethedecekti. Dünyanın egemen insanları olan Romalılar nasıl yaşıyordu? Sezar bunu anlattı. Basit bir Romalı yurttaşın sıkıntılarını dinleyen senatörlerin yüzü taş kesilmişti. Diktatör maskesini düşürüyordu. Sokak takımını ayaklandıracaktı. Haber yarım saat sonra bütün şehre yayılacak, şehirle senato, bankerlerle subaylar arasındaki düşmanlıklar yitecek, herkes bir noktada birleşecekti. Kahrolsun Sezar! Sezar böyle bir konuşma yapmakla iyi etmediğini sözü sona ermeden anladı. Bu kadar açık konuşmamalıydı. Ansızın konuyu değiştirdi, eski sevimliliğine büründü. Dostları hiçbir şeyden korkmamalıydı. Onların çiftliklerine kimse dokunamazdı. Ortakçıların çiftliklere gitmesine yardım edilecekti. Bu yardımı senato devlet parasıyla yapacaktı. Güzel bir yaz geçireceklerdi. Onları Baye yazlığında konut edecekti. Senatörler çağrı için teşekkür edip gittiler. Sezar bir akşam önce tutuklu bankerleri serbest bırakmış olan polis şefinin görevinden alınarak tutuklanmasını emretti. Sonra demokratik çevrelerin düşüncesini öğrenmek üzere sekreterini dışarı yolladı. Artık her şey halkın tutumuna bağlıydı. Demokratik çevreler, Cumhuriyet'in mutlu döneminde seçimlerde başlıca rolü oynayan ve çok önceleri dağıtılmış bulunan meslek birliklerinin politikacılarıydı. Sezar diktatörlüğü, vaktiyle güçlü olan bu örgütü yıkmış, birlik üyelerinin birazıyla sivil bir hassa alayı kurmuştu. Bunlara sokak kulübü deniyordu. Sonra bunlar da dağıtılmıştı. Şimdi sekreter Titus Rarus, görüşlerini öğrenmek için avam politikacılarını arıyordu. Badanacılar Birliği'nin eski başkanıyla görüştü. İkisi de adam akıllı çekingendi. Politika üzerine söz etmekten kaçındılar. Yapı işçilerinin eski lideri İhtiyar Karpo'yu salık verdiler. Bu adam hapiste bulunduğu için etkisi çok olabilirdi.